Ayrım 15.
Kazanacaktı. Neyi? Orası pek belli değildi. Sadece yerini bulması gerekliydi. Kimse onu Lübnan'ın gevşekliğini terk etmesi için zorlamamıştı. Yeniden kök salması, kendine bir yurt edinmesi, ecesi olacağı ve sevileceği bir vatana sahip olması gerektiğine kendisi karar vermişti. Artık erkeklerin aşkına inanmıyordu. Babasının ihanetini asla affetmemişti. Vahit'in kendisini bırakması sadece eski bir yarayı kanatmıştı. Artık halkı tarafından sevilmek istiyordu. Kraliçe olmak demek buydu. Bir takım ahmakların sandıkları gibi para içinde, şatafat içinde boğulmak değil, sevgi içinde yüzmek demekti. Sultan her zaman derdi ki, şatafat, yoksullara sunduğu güzellikler ve hayaller yüzünden yararlıdır. Kendileri muhtacı himmet kişiliksiz memurların ya da Nemrut suratlı hayırsever hanımların merhameti yerine bir iyilik perisinin yardımları gibi bir şeydir. Yoksullar, hükümdarlara ne büyük bir armağan sunduklarının farkında değillerdir. Bize ihtiyaçları olmaları, bizim gerekli olduğumuzu hissettirmeleri. Sıcağa rağmen Selma ürperdi. Badalpur halkı onu nasıl karşılayacaktı? Tren Hindistan'ı batıdan doğuya, boylu boyuna kesen Gat Sıra dağlarına yaklaşıyordu. Otlar daha bir yeşermişti. Lal rengi türbanı ile bir çoban, koyunları ve keçileri otlatıyordu. Uzakta, tarlaların tam ortasında, rüzgarda dalgalanan flamaların arasında, beyaz taşlı küçük bir tapınak, sanki bir seraptı. Gün batımından az önceydi. Sükunet ve rehavet. Kendinden geçiş. Selma camı koruyan demir parmaklıklara yaklaştı. Akşamın ilk serinliğini kana kana içine çekti. Her saniyenin, her yeni izlenimin tadını çıkarmak istiyor, bu yolculuğun sonunda kendisini nelerin bekleyebileceğini düşünmek istemiyordu. Gelişinde emiri görmeyince uğradığı düş kırıklığı geçmiş değildi. Yoksa kendisini görmek için acele etmiyor muydu? Bir sultan oluşu yeterli miydi? Bu evlilik sadece bir alışverişe mi dayanıyordu? Onu nasıl suçlayabilirim ki? Ben de parası için evleniyorum. Hırsla saçlarını çekiştirdi. Ağlamak istiyordu. Saçma. Hiç karşılaşmadık. Birbirimize aşık numarası yapacak değiliz ya. Ne denli mantık yürütmeye çalışırsa çalışsın, gözyaşlarını önleyemiyordu. Kendisini o kadar yalnız hissediyordu ki. Kendini kandırmanın, umursamaz tavırlar takınmanın kime hayrı dokunacaktı? Aslında iflah olmaz bir romantikti. Parlak ve cesur racanın hayalini kurmuş, mektuplarında reform tasarılarını ve ülkesi için yapmak istediklerini yazdığında içi titremişti. Sonra, bunu da saklamanın alemi yoktu, yakışıklılığına da kapılmıştı. Kadife bir kutudan bir madalyon çıkarıp içindeki resmi süzdü. Koyu renk gözler, şakaklara doğru uzar gibiydi. İnci ve kemerli bir burun. Çenenin üzerindeki sevimli gamzeyi gölgeleyen kalın, yumuşak görünüşlü dudaklar. 2 ay önce Badalpur'dan gelen elçi ona bu resmi getirdiğinde içinde garip bir hoşluk duymuştu. Soğuk ve içten pazarlıklı olmayı tasarlarken bu doğulu ilah onu baştan çıkarmıştı. Ama niçin katibini yollamakla yetinmişti? Zavallı Raşit Han, öyle nazik, öyle de tuhaf ki, elinde koskoca bir buket, ezbere öğrendiği belli olan Türkçesiyle onu karşılamıştı. Ancak saygı sunacağı yerde yanan yüreğini serince, Selma'nın afallaması karşısında arkadaşlarının muzipliğine kurban gittiğini anlamıştı. Öylesine kızarmıştı ki genç kız gülmeye başlamıştı. Buzlar erimişti. O andan itibaren dost olmuşlardı. Bunları hatırlamak Selma'yı neşesine kavuşturdu. Bu evlilik başarılı olacaktı. Mutlu olmak için her şeye sahip değiller miydi? 60 saat süren yolculuk. Gündüzler kavurucu, geceler dondurucu. Üst üste kalabalık, çay ve çörek satıcıları ve özellikle parmaklıklara tırmanıp Selma'yı bakışlarıyla yiyen dilencileriyle hepsi birbirine benzeyen düzinelerce istasyon. Selma boğazı kurumuş, bilmediği, tanımadığı bir dünyanın insanlarına ait bu sabit bakışları sorguluyordu. Deliye mi yoksa bilgiye mi aitti bu bakışlar? Etrafını saran sihirden kurtulmak istercesine uzanan ellere para koymuştu. Ama onlar Nirvana'dan çıkmış bu beyaz ilahiyi seyretmeye devam ediyorlar ve oracıkta hareketsiz, ufukta kaybolup gidişinden çok sonra bile dikilip duruyorlardı. saat sonra Lucknow'dayız. Raşita'nın uzun gölgesi Selma'yı yerinden sıçrattı. Yolculuk o kadar uzun sürmüştü ki zaman kavramını yitirmişti. Lucknow, bu kadar erken mi? Kalbi heyecanla atmaya başladı. Bakışlarıyla Raja'nın katibine sanki yalvarıyordu. Bu küçücük telaşlı yüz karşısında heyecana kapılan Raşitan, onu yatıştırmaya çalışıyordu. Her şey çok iyi geçecek, göreceksiniz. Ne de düşünceli, teşekkür etmek. Ama asıl gözlerindeki parıltıdan çok güzel olduğunu ve çok beğenildiğini anladığı için onu en cana yakın gülümsemesiyle ödüllendirmek istedi. Lütfen Bayan Gazavi'ye gelmesini söyler misiniz? Sabahın ilk ışıkları buğday başaklarını aydınlatıyordu. Düş kurmanın sırası değildi, hazırlanması için sadece 2 saati vardı. Sevimli prensinin gözlerini kamaştırmak istiyordu. Selma giyinmeye ve makyajını yapmaya hiç bu kadar zaman ayırmazdı. Ama yine de kendisini aynada beğenmedi. Elbiseleri karşısında da hiç bu kadar tereddüt etmezdi. Sonra birden bir sevinç çığlığı attı. Tabii ya, en doğrusu sari giymek. Sari mi? Elbette, yeni vatanına ulusal giysisi ile ayak basmak kadar uygun ne olabilirdi ki? Onu istasyonda karşılayacak olan nişanlısını ve arkasındaki mahiyetini, yollara yığılmış bulunan kalabalığı onurlandırmak, Hintli olduğunu göstermek için bundan uygun kıyafet olur muydu? Tren istasyona girmişti. Dışarıda her zamanki gibi kalabalığın bağırışmaları vardı. Selma sabırsızlıkla kulak kabarttı. Raşita'nın bütün perdelerini indirttiği bu kompartımanda beklemek zorunda gidiyordu. Birden vagonda bir kaynaşma oldu. Yoksa emir mi? Kalbi duracak gibi oldu. Gelen sadece Raşit idi. Biraz daha bekleteceğim asalet mağapları. Purdahı hazırlıyorlar. Neyi? Purdah veya purda Hindistan'da gerek evlerde gerek arabalarda kadınları erkeklerin görmesini engelleyen perde. Sıkıntılı cevap vermemişti. Selma'nın yanında bulunan Bayan Gazavi bütün bunların normal olmadığını söyleyip duruyordu. Selma canı sıkkın onu susturdu. Hindistan'a ayak bastıklarından beri kendisine yeterince ilgi gösterilmediği için olacak Lübnanlı sızlanıp duruyordu. O sırada Nedimeler yeniden içeriye daldılar. Yolculuk boyunca ellerinden gitmiş olan haklarını geri almış gibiydiler. Yüzlerinde bir yeniye kucak açan rahibelerin ürkütücü iyi yüreklilik izleri belirmiş, genç kıza tepeden tırnağa kendisine örteceğe benzer bir giysi uzatmışlardı. Genç kız bakışlarıyla ne olduğunu sorunca kararlı bir biçimde etrafını aldılar. Hayır, çığlık fışkırır gibi yükseldi. Vagonun ta öbür ucunda bulunan Raşitan koşarak geldi. Selma kara çarşafı parçalamak üzereydi. Kadınlar afallamış ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Raja'nın katibi soğukkanlılığını yitirmek üzereydi. Yolculuk olaysız geçmişti, şimdi bu aptallar her şeyi berbat etmek üzereydiler. Ağlayarak saraya giren bir nişanlı için ne derlerdi? Her zaman son derece nazik olduğu halde sert bir sesle çıkışmak ve dışarı çıkmalarını istemek gereğini duydu. Kadınlar önce baş kaldırmak istediler. Sonunda ona itaat ettiler. Dışarı çıkarken görevlerini engellediğini söylemekten çekinmediler. Raşitan herkes gittikten sonra Selma'yı yatıştırmaya çalıştı. Önemli değil efendim. Lütfen sakin olun. Burkahı giymek zorunda değilsiniz. Trenden inebilecek misiniz? Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Her şey hazır. Vagonun kapısıyla karşı tarafta bekleyen bir otomobil arasına iki taraflı uzun renkli örtüler gerilmişti. Prenses böylece kimseye görünmeden istasyondan çıkabilecekti. Şaşırmasına fırsat kalmadan Raşit Han önünde eğildi. Elveda asalet meapları. Tanrı sizi korusun. Dönüp baktığında Raşit Han çoktan gitmişti. Onun yerinde tombulca bir kadın Begüm Nusret duruyordu. Ellerini yakalamış öpücükler konduruyordu. Huzur asalet meapları, ömrümün en güzel günü diyen İngilizcesi zor anlaşılır bu can sıkıcı kadının Badalpur valisinin karısı olduğunu güçlükle anlayabildi. Sormaması gerektiğini bildiği halde dayanamadı, içine kemiren soruyu sordu. Raja nerede? Ne dediniz? Huzur? Kısa boylu tombul kadın hayretler içindeydi. Onu düğünden önce göremezsiniz. Genç kızın düş kırıklığı karşısında sırıtarak devam etti. Ama merak etmeyin, törenler çok yakında. En geç bir hafta içinde yapılacak. Bu zaman zarfında sarayda Efendimizin ablası Rani Azize'nin yanında oturacaksınız. Muazzam Isotta Francisse'nin bir köşesine büzülen Selma, düş kırıklığını saklayamıyordu. Bembeyaz, farları ve sileceklere altın olan otomobilin pencerelerini örten perdeleri fark etmişti. Tıpkı çocukluğundaki faytonlarda olduğu gibi. İstanbul'da. Öfke giderek bütün benliğini sarıyordu. 12 yaşında reddettiği şeyi şimdi bütün o özgürlük yıllarından sonra mı kabul edecekti? Söz konusu olamazdı. Bütün bunlara herhalde boş yere üzülmekteydi. Kuzinleri Nilüfer ile Durür Şahvar'ın sergi açarlarken, bir yemeğe başkanlık ederlerken resimlerini görmüştü gazetelerde. Rüya değildi ya, içindeki paniği bastırarak kendi kendini teselli etmeye çalışıyordu. Ama zorlukla nefes alıyordu. Raşit Han'ın acıyan bakışlarını, sorularını cevapsız bırakışını hatırlayıp bir anlam çıkarmaya çalışıyordu. Hindistan'a geldiğinden beri ilk kez korkunç bir yanılgı ve pişmanlık duygusuna kapıldı. Araba yavaşladı. Yanındakinin itirazlarını aldırmaksızın araladığı perdeden Kaiser Bağı, hükümdar bahçesini gördü. Etrafında prense ait sarayların yükseldiği, çimenler ve çiçek öbekleriyle kaplı bir dörtgen alan. Kaiser Bağı, 1856'da İngilizlerin kendisince sebepsiz yere tahttan indirdikleri Vecid Ali Şah'ın bir rüyasıydı. Musikişinas, şair, siyasetten çok sanata meraklı bu hükümdar, başkentinin dünyanın 8. harikası olmasını istemiş, Kaiser Bağ'da ise kendi Versay'ını düşlemişti. Bu muazzam toprak rengi sarayı kendisi ve 400 karısı için yaptırmıştı. Oymalı balkonları, beyaz mermer süslemeli cephesiyle saray, rokoko zevkinin seçkin bir örneğiydi. Selma zevksizliğin şaheseri bu olmalı diye düşündü. Ama aksine çok da güzeldi. Mücadele etmek yerine batıdan gelen kırmızı ceketli barbarlara boyun eğmeyi yeğleyen bir toplumun hassaslığına tıpatıp uyuyordu. Badalpur Sarayı'nda ise barok üslubu egemendi. Raja'nın kentteki malikanesidir diye açıkladı Begüm Nusret. Lucknow'daki ikametgahına bugün 50 eyaletin bağlı olduğu İngiliz yönetim merkezi yerleşti. Bizim yanı başımızda kentin en güzel harasına sahip Nawab Dalyor oturur. Biraz ötede bıldırcın yarışları düzenlemekle ünlü Dilvani Racası'nın evi vardır. Karşımızda ise klasik şiir meraklısı olan Mahtabat Mihracesi oturuyor. Begüm Nusret bu ünlü isimleri büyük bir zevkle sıralıyordu. Onlarla aynı havayı teneffüs etmek ve alışkanlıklarını bilmekle kendisini aynı sülaleden hisseder gibiydi. Çok şükür araba durmuştu. Selma'nın durup dinlenmeden konuşan gevezeye tahammülü kalmamıştı. Yeni hayatının eşiğinde kendini dinlemek istiyordu. Önüne yine renkli örtüler gerilmişti. Yolun ucunda görülebilen bir kapının önünde iki harem ağası sarıkları yerleri süpürcesine eğilmişlerdi. Çocukluğunun harem ağaları. Selma birden 15 yıl geriye gitmiş gibi oldu. Geniş şalvarlar ve çiğit rengi kürtahlar yerine İstanbulinler olsaydı kendini Dolmabahçe Sarayı'nda sanacaktı. Ama daha merdivenlerin son basamağında bu aşinalık yok oluverdi. Dantel oymalı balkonları, havuzların şakadığı iç avlulara açılan verandaları ve yeni Rani'nin elini öpmek ya da sarisinin bir ucundan tutmak için birbirlerini iten bu kadın kalabalığı, koca kara gözlerini kendisine dikmiş yarı çıplak çocukları ile yeniden Hindistan'daydı. Begüm Nusret kendisini iteleyip yol açtı. Acele etmeliyiz. Rani Azize bizi bekliyor. Rani Azize. Selma görümcesi hakkında daha fazla bilgi istedi. Begüm Nusret'in canına minnetti. Bildiklerini anlatmaya bayılırdı. Rani, Raja'nın üvey kardeşidir. Anneleri ayrı. Kardeşinden 15 yaş büyüktür. Esrarengiz bir kazada Raja'nın annesi ve babası ölünce ona analık etmiştir. Müstesna bir hanımefendidir. Erkekler kadar akıllıdır. Raja 15 yaşındayken muhtemelen kendisine naiplik yapan amcası tarafından zehirlenince Rani Azize onu İngiltere'ye göndermeye karar verdi ve saray işlerini kendisi üstlendi. Yakışık almayacağını düşündüğü için hiç hesap sormayan yaşlı Raja'dan çok Kahyalar ondan korkarlar. Begüm Nusret sesini alçalttı. Bütün ümitleri yeni efendimizin Rani kadar ince eleyip sık dokumayacağı. 12 yıl dışarıda kaldıktan sonra döneli az oldu ve aşağılıklar onu sömürmeye başladılar bile. Neyse ki Rani var. Ya ben? Beni dikkate alan olmayacak mı? Selma daha yüzünü görmeden Rani Azize'yi sevmeyeceğini sezinledi. Yüksek tavanlı bir odaya girene kadar 15 dakika yürümeleri gerekti. Bir düzine kadar kadın yere çömelmiş, gümüş havanlarda tembul cevizi kırıyorlardı. Tembul, Hindistan'da yetişen bir tür tırmanıcı biber ağacı. Selma'nın gelişi sevinç çığlıklarının atılmasına neden oldu. Etrafını alıyor, sarılıyor, güzelliğine övgüler yağdırıyorlardı. Karşılamanın sıcak içtenliği karşısında bir yandan şaşkınlığa düşen, öte yandan hoşnut olan Selma, bu şen şakrak grubun kendisini sürüklemesine ses çıkarmadı. İpek perdelerden sonuncusunu aralayıp genç kızı sedef kakmalar ve kuş ve çiçek motifleriyle süslü aynalarla bezenmiş geniş bir salona aldılar. Gümüş ayaklı sedirlerinde bir yandan tembul cevizi ve çeşitli acı yapraklar karışımı pan şekerlemelerini çiğneyen, öte yandan hukkahlarını tüttüren kadınlar aralarında sohbet ediyorlardı. Hukka veya hukka, Hint nargilesi. Ta dipte, altın ayakları gölgede bile ışıldayan daha yüksek bir sedir üzerinde yastıklara dayanmış bir kadın dinleniyordu. İki köle tavus kuşu tüyünden yapılmış geniş yelpazeleri sallayıp duruyorlardı. Selma buyurucu ifadesinden Rani'yi hemen tanıdı. Hala güzeldi. Sert çizgiler, derin bakışlar, kibirli bir ağız. Gelip yanıma oturun çocuğum. Ses ahenkli ama sıcak değildi. Şiveli bir İngilizce ile yolculuğunun nasıl geçtiğini sorarken genç kızı baştan aşağıya süzüyordu. Pek güzelmişsiniz. Sonra sesini herkesin duyabileceği şekilde yükseltti. Gararara'yı giymeyi öğrenmelisiniz. Gararara, Hindistan'da Müslüman kadınların giysisi. Sari Hinduların giysisidir. Burada bizler Müslümanız. Selma kıpkırmızı oldu. Ona halifenin torununa Müslüman olduğunu hatırlatmak. Yüzüne bir şamar yese bundan kötü olmazdı. İki kadın bakıştı. O andan itibaren düşman kesildiler. Ballı bademli çörekler ve şurubumsu bir çay getirdiler. Selma çayı yudumlarken, karşılaşmamızdaki ekşiliği gidermek için olacak diye düşünmekten kendini alamadı. Annesi Sultan Efendi'nin sağlığı ile Beyrut'taki yaşamı hakkında sorulan nazik sorulara dalgın cevaplar verdi. Konuşma uzayınca kendini tutamayıp sordu. Özür dilerim, yol yorgunuyum. Odama çekilebilir miyim? Kaşlar hayretle yukarı kalktı. Ama odanız burası çocuğum. Bir hafta süresince benimle oturacaksınız. Neyiniz var? Yeterince büyük değil mi? Hizmetkarlar zümrüt yeşili bir garara getirmişlerdi. Gidip değişin. Bu renk size çok yakışacak. Üstelik İslam'ın rengi. Selma sertçe sözümü kesti. İncinmişti. Biliyorum. Öyleyse ailemizin doğrudan peygamberin torunu Hazreti Hüseyin'den indiğini de bilirsiniz. Bizler Şii'yiz. Siz tabii Sünni'siniz. Ama alt tarafı hepimiz Müslümanız. Yılan. Neyi ispatlamak istiyor ki? Yabancı olduğumu ve burada onun sözünün geçtiğini mi? Selma'nın kızgınlığı banyonun keyfiyle geçiverdi. Her şey çocukluğundaki gibiydi. Gümüş ibrikler, renkli köpükler, billur şişeler içinde çeşitli kokular. Beyrut'taki evlerinin basit banyosundan sonra ne zevk! Gözleri kapalı, nerede olduğunu unutarak kendini kölelerin usta ellerine bıraktı. Tüyleri alınmış, ovulmuş, taranmış, makyajı yapılmıştı. Aynadaki görüntüsünden hoşnuttu. Bir de şu bukleleri olmasa... Bayan Gazavi de nerede kaldı? Merak etmeyin dedi Rani. Dinlenmesi için odasına götürdüler. Holun karşı tarafında, ikinci avludan sonra. Nasıl? Ama o benim refakatçim, benim yanımda olması gerek. Yeterince hizmetkarınız yok mu? İsterseniz 10, 20, dilediğiniz kadar hizmetkarınız olabilir. Hoşunuza gitmezlerse gönderir, başkalarını veririz. Selma ağlamak üzereydi. Bayan Gazavi ve Zeynel geçmişiyle arasındaki yegane bağdı. Onlarsız kaybolmuş gibiydi. Ancak zaafını belli etmektense ölmeyi tercih ederdi. Rani'nin ince dudaklarında bir gülümseme belirdi. Bizim aramızda yoksa kendinizi iyi hissetmiyor musunuz? Bundan böyle sizin aileniz biziz. Gerisini unutmak gerek. Selma sustu. Karşı taraf bir sayı kazanmıştı. Daha 8 gün bu kadının sürekli denetimi ve gözetimi altında olmaya katlanabilecek miydi? 8 gün. Daha sonra Emir yanında olacaktı. Ona derdini anlatacak, o da anlayışla karşılayacaktı. Bu ara belki Raşit Han. Tabii ya, çözümü bulmuştu. Daha önce nasıl olmuş da düşünememişti. Doğruldu, kendinden emin bir tavırla. Raşit Han ile görüşmek istediğim bildirilebilir mi? Diye sordu. Kiminle? Şunu iyi bilin. Kardeşimin katibi sizi almak üzere Bombay'a gittiyse, gidenin bir erkek olması gerektiği için gitti. Ama artık onu görmeniz söz konusu bile değil. Erkekler Zenana'ya giremez. Kadınlar da oradan asla çıkmazlar. Selma rahatsızlığını bahane ederek bahçeye indi. Boynundaki eşarbı çıkardı. Boğulur gibiydi. Tutsak. O artık bir tutsaktı. Körler gibi kapana kısılmıştı. Ama kurtulması için daha vakit vardı. Sözünü geri alacaktı. Onu zorla tutacak değillerdi ya. Otların üzerine oturdu. Nefesini tuttu. Birden elinin üzerine bir elin kapandığını hissetti. Korkmayın Huzur. Rani o kadar kötü değildir. Sadece geleneklere uyulmasını istiyor. Aksi takdirde bütün toplum çökmüş olur. Valinin karısı yanına gelmişti. Bakışları candandı. Sadece bir hafta sabredin. Müstakbel eşiniz çağdaş bir insandır. Neredeyse bir İngiliz. Onunla özgür bir yaşamınız olur. Rani Aziz'e karışamaz. O da bunu biliyor. Onun içinde hırçınlaşıyor. Sadece bir haftacık Huzur. Herhalde bu gayreti gösterebilirsiniz, değil mi? Hakkı vardı. O kadının kendisini ezmesine izin vermeyecekti. Selma gülümsemeye çalıştı. Ama günün gerginliği ağır gelmişti. Dudakları titredi. Bir sultan olduğunu unutarak ağlamaya başladı. Düğünden önceki hafta Selma belki de 100 kez vazgeçme noktasına geldi. Onu durduran Rani'ye yenik düşmeme isteğiydi. Kadının kendisiyle oynadığı, sabrını taşırmak istediği ve gitmesini sağlamaya çalıştığı izlenimini almıştı. Kuşkusuz kendisinden nefret ediyordu. Begüm Nusret'e açılmaya karar verdi. Rani'nin dışında burada İngilizce bilen tek kişi oydu ve kasıntılı ve boş görünümü altında Selma esaslı bir basiretin ve sağduyunun varlığını hissetmişti. Valinin karısı kararsızdı. Konuşacak olursa kampını seçmiş olacaktı. Genç kızı ilk karşılayan kendisi olduğu için onu himayesinde farz ediyordu ama Rani güçlüydü ve kindardı. Begüm Nusret'in şu an vereceği karar kocasının gelecekteki durumunu sarsabilirdi. Prenses Rani ile baş edebilecek kadar becerikli çıkacak mıydı? Bir eş, bir kardeşten daha etkili değil miydi? Begüm Nusret riske girmekten korkardı. Ama Selma'nın ısrarı karşısında bir karar vermesi gerektiğini anlamıştı. Herhalde Pervin'in yüzünden, dedi iç çekerek. Pervin mi? Rani Azize'nin yeğeni, kız kardeşinin kızı. Onu sarayda kendi kızı gibi büyüttü. Çoğu kez bunu analık duygusuyla mı yoksa Pervin bir gün yararlanabileceği bir araç olur diye düşündüğü için mi yaptığını kendi kendime sormuşumdur. Selma'nın kuşkulu bakışları karşısında daha da ileriye gitti. Tabii ya, burada herkes Pervin'in Raja ile evlendirileceğini biliyordu ve herkes bunun isabetli bir karar olduğunu düşünüyordu. Genç kız güzel, kültürlü ve prens soyundan. Bu sarayda yetiştiği için usulleri iyi bilir. Bir başka soydan, daha da kötüsü bir başka kentten gelecek bir gelinin yaratacağı sorunlar da olmayacaktı. En önemlisi de kendisine minnet borcu olan bu yeğen aracılığı ile Rani iktidarı elinde tutacaktı. Ama Begüm Nusret tereddüt etti. Selma'yı incitmek istemiyordu ama madem ki ısrar ediyordu. Ama Molla Şevket Ali ortaya çıktı diye konuşmasını sürdürdü. Halifelik hareketinin kurucusu dikkat çekici bir adamdır demiyorum ama işe karışması bütün planları bozdu. Hint Müslümanlarının Osmanlı halifeleri ile olan bağlarını güçlendirme hayali ve hevesiyle geleceğin siyasi liderlerinden biri olarak gördüğü Racam'ızı sizinle evlendirmeyi aklına koydu. Badalpur ailesi için bu kuşkusuz büyük bir onurdu ama Rani Azize için büyük bir felaketti. Yalnız yeğeni bir kenara itilmekte kalmıyor, denetleyemeyeceği, hükmedemeyeceği bir yabancı saraya gelin geliyordu. Racamızın bir İngiliz kızına aşık olup evlenmesi gibi bir şeydi bu. Ünvanınız, soyunuz ve nezaketinizle örtmeye çalıştığınız sözünüzü geçirir mizacınız ile kendi yerini alacağınızı biliyor. Selma boğulur gibi oldu. Kendisinin beklendiğini, sevinçle karşılanacağını umuyordu. Oysa birden işleri nedenli bozduğunu anlıyordu. Yalnız Rani değil, yüzyıllar boyu değişmeyen kurallara göre yaşayan bu küçük topluluk da huzursuzdu. Yeniden o dışlanmak duygusu. Her yerde, her zaman yabancı mı olacaktı? Hiç değilse Zeynel ve Bayan Gazavi yanındaydı. Varışlarının ertesi günü yanına gelebilmişlerdi. Herhalde Raşit Han'ın müdahalesi sayesinde. Selma'nın onları istediğini nasıl duymuştu ki? Nasıl oluyor da bu muazzam sarayda her şey duyulup biliniyordu? Artık üçü büyük salonun bir köşesinde Türkçe konuşuyor, gülüşüyorlardı. Rani önemsenmediği duygusuyla ifrit oluyordu. Raşit Han Zeynel'in aracılığı ile genç kızı makul olmaya davet etmişti. Hindistan'da her şey hoşgörü ve sabırla yürütülür. İsyan etmek bir işe yaramaz. Rakibinizden daha becerikli olmaya çalışınız. Neden gizleyeyim? Açıkça mücadele ederim ben. Türklerin her zaman yaptıkları gibi. Zeynel sıçradı. Güçlü olanlar gibi en kuvvetli kendileri oldukları için buyurulabilecekleri gibi demek istiyorsunuz herhalde. Pek parlak sayılmasa da yaşamlarını sürdürmek için açık göz, esnek ve bazen düzenci davranmaktan başka seçenekleri olmayan güçsüzler gibi değil. Sizin de sultanım henüz bir seçeneğiniz olduğundan emin değilim. Selma emektar Zeynel'in sesinde bir sitem mi sezdi? Ama hayır, neler düşünüyordu? Zavallı Zeynel bile Rani'nin yarattığı düşmanca ortamdan rahatsız olmalıydı. Oysa Rani, işleri şanına uygun bir azametle yürütüyordu. Selma, kentin en büyük kuyumcularının getirdikleri mücevherleri seçme zorluğu ile kızgınlığını unut veriyordu. Lübnan'da annesinin saltanat günlerinde taktığı harikulade mücevherlerin teker teker elden çıkarılmasına tanık olmuş ve bir daha böyle güzel şeyler görüp takabilecek miyim diye düşünmüştü. İşte peri masalı yeniden başlıyordu ve pırlanta, inci, zümrüt gerdanlıklar önüne seriliyordu. Her birine dokunuyor, her birini deniyor, seçim yapamıyordu. İyi ki Bayan Gazavi vardı. Tavsiyede bulunuyor, pratik görüşlü olduğu için en zengin gerdanlıkları, en değerli taşları seçiyor, Selma'nın beğendiği ve tok gözlülüğünden tercih edebileceği daha sade olanları bir kenara itiyordu. Çocuk olmayın diye fısıldıyordu. Mücevher kadının yegane teminatıdır. Bunu bilmeniz gerekirdi. Selma ince işlenmiş birbirinden harika parçalar yerine boynunda ve kollarında hayat sigortası taşımak düşüncesinin verdiği huzursuzlukla seçim yapıyordu. Rani tıslayarak araya girdi. Gerçekten başka isteğiniz bir şey yok mu? Dilerseniz hepsini alabilirsiniz. Alaycı ifadeden hiç rencide olmayan Bayan Gazavi durakladı. Genç kız diklendi. Hiçbirine ihtiyacım yok. Hepsini götürebilirsiniz. Sakin olun çocuğum. İhtiyacınız olsa da olmasa da bunları takacaksınız. Kardeşimin karısının yoksullar gibi ortalıkta görünmesini istemem. Selma çileden çıktı. Öyleyse kardeşinize bir başka eş bulmasını söyleyin. İmalı sözlerinize daha fazla dayanamayacağım. Zeynel'e döndü. Hemen Raşit Han'a haber gönder, dedi. Beyrut'a giden ilk vapurda bana yer ayırtsın. Bu arada da otelde bir yer buldursun. Rani'nin gözlerinden kendisini bundan daha memnun edecek bir şey yapamayacağını anladı. Sonunda bu sinir harbi patlamasına yol açmıştı. Aldırdığı yoktu. Tek bir istediği vardı. Kaçmak. Beyrut'a annesinin sade, vakur ve huzur dolu evine kavuşmak. Böylesi para ve iktidar çekişmeleri onun harcı değildi. Ertesi günü Rani Azize'nin rahatsız olduğu, Zeynana'nın bir başka bölümüne taşındığı ve hiç kimseyle görüşmediği haberi geldi. Selma nelerin olup bittiğini hiçbir vakit öğrenemeyecekti. Sadece Raja'nın çok kızdığı ve ablasının ilk kez boyun eğmek zorunda kaldığı söylenmişti. Bu isyanı Selma'ya o güne kadar dağıttığı gülücüklerden çok daha fazla itibar kazandırmıştı. Rani Azize'den başkasını dinlemeyen ve onun sevgisiyle nefretine körü körüne katılan kadınlar, yeni gelinlerin geleneklere göre pek itibarları olmadığı halde yeni sahibeleri olarak Selma'yı kabullenmeye başlamışlardı. Kuyumculardan sonra sıra ipek, diba ve dantela tüccarlarına gelmişti. Salonda kesip biçen, diken, nakış işleyen bir kalabalığın telaşı izleniyordu. Gelinin çeyizi aslında yıllar öncesinden hazırlandığı halde bu kez önlerinde sadece 5 gün vardı. Kuyruklu garararaların, gararara Hindistan'da Müslüman kadınların giysisi, bir yüzüğün içinden geçecek kadar ince şikan kürdahların, şikan kürdah ince tülden tünik, altın ve inci işlemeli rupurtahların, rupurtah şal hazır olmaları gerekiyordu. Aslında çok uyuşuk olan bu kadınların böyle çalıştıkları hiç görülmemişti. Akrabalarını ve komşularını yanlarında getirmişler, bütün zenanayı bir dikiş atölyesine çevirmişlerdi. Bir çeyizde en azından 100 kadar giysi bulunması gerekirdi. Ama güzelliğini anlata anlata bitiremedikleri bu peri masalındaki kız için acaba 300 giysi yeterli olacak mıydı? Daha yaşlılar biraz daha küçümseyerek bugünkü racanın büyük annesinin aynı elbiseyi hiçbir vakit 2 kez giymemiş olduğunu, 20 yıllık evliliğinden sonra öldüğünde daha açılmamış sandıkların durduğunu anlatıyorlardı. Onlara göre 300 garara bir sefaletti. Tartışmalar sürüp gidiyordu geleceğin ranisine gereği gibi bir çeyiz hazırlayabilmek için, yoksa düğünü ertelemek yerinde olur muydu? Bir sultan, halifenin torunu, ailemize girme şerefini bahşediyor ve ona bir yoksulun çeyizi sunuluyor. Ne yapmalı? Raca bir gün daha beklemek istemiyordu. Üstelik bir İngilizli kadar sabırsız olmuştu. Şikayet edilmesini ediyordu ama koltukları da kabarıyordu. Bu evlilik sayesinde Badalpur soyu ülkenin en zengin ve en güçlü hükümdarı Haydarabad Nizamı ile eş düzeye geliyordu. Haydarabad Nizamı hükümdar, Hindistan'daki tek bağımsız hükümdar, Haydarabad Nizamı'ymış. Nilüfer Sultan ile Dürrü Şahvar Sultan'ın yaşamlarını en ufak ayrıntısına kadar ülkede bilmeyen yoktu. Yakında Selma Sultan'ınki de bilinecekti. Moğol hanedanının İngiliz ordusu tarafından ülkeden kovulduğu 200 yıldan bu yana Hindistan Müslümanları Osmanlı hanedanını kendi hükümdar ailesi olarak benimsemişlerdi. Kendi öz vatanlarında ezilmiş olan bu insanlar Moğollar gibi Türk olan Osmanlı İmparatorluğu'nun haşmetinden teselli bulmuşlardı. 1921'de Türkiye'de hilafet tehlikeye düştüğü vakit Hintli Müslümanlar daha önce görülmemiş bir şiddetle işgalci İngilizlere karşı ayaklanmışlardı. Gandhi ve Hindular tarafından da desteklenen bu hareket, bağımsızlık için yapılan büyük gösterilerin ilk adımını teşkil etmişti. Bütün bu hayhuyun dışında kalan sadece biri vardı. Balık etinde, beyaz tenli, iyice yağlanmış siyah saçları beline kadar inen genç bir kız. Biraz büyükçe burnuna ve katmerli gerdanına rağmen bura anlayışına göre güzel bir kız. Selma burada başlıca güzellik ölçüsünün cildin beyazlığı olduğunu, son derece ince ve muntazam hatlara sahip bir kadının esmer olduğu takdirde güzel sayılamayacağını öğrenmişti. Cilt renginin asaleti veya avamlığı herhangi bir soy ağacından çok daha fazla ortaya çıkardığını söylemişlerdi. Çünkü Hindistan'ı fethedenler beyaz tenliydi ve esmer olanlar bunlara köle olmuş yerlilerdi. Bu renk denklemi zihinlerde iyice yer etmişti. Beyaz efendilerin, siyah kölelerin rengiydi. Selma bakınca genç kız başını çevirdi. Acaba... Tabii bu Pervin olmalı. Şu son günlerde diğerlerinin aksine benimle tek bir kelime konuşmamasına şaşmıştım. Zavallı. Yakışıklı Raja ile evlendirilmek ümidiyle büyütülmüş, belki de ona aşık. Gel gör ki yeni biri gelip rüyalarını bozuyor. Şimdi kendisi ne olacak? Bir erkeğe adanmış, sonra da kendisinden yüz çevrilmiş. Onu kim ne yapsın? buradaki anlayışa göre bir başkasını düşünüp arzulayarak lekelenmiş bir kızla evlenmeyi kim göze alabilir? Bu dar kafalıların dünyasında tam bakire sayılmıyor. Selma'nın genç kıza yaklaşma, gülümseme, konuşmaya çalışma çabaları bir işe yaramadı. Karşılığında ne bir bakış ne de bir gülümseme aldı. Acınmak Pervin'in hoşuna gidecek bir şey değildi. Sonunda Selma vazgeçti. Şımartılmış insanların gösterdikleri yakınlığı takdir etmesini bilmeyenlere karşı duydukları vicdan rahatlığı içindeydi. Başka tasaları vardı. Koridorlarda gezinirken zifaf odasının Rani'nin odasının yanı başında hazırlandığını görmüştü. Dehşet içindeydi. Böylece Rani yeni evlilerin her hareketini izleyebilecekti. Bir sabah valinin karısına patlayıverdi. Rani ile mi evleniyorum yoksa Raja ile mi? Bu ülkede hiç mahremiyet yok mudur? Türkiye'de bir sultan evlendiği vakit ona ayrı bir saray, ayrı hizmetkarlar verilir. O artık bağımsızdır. Lütfen huzur, bunlar ayrıntı, her şey düzelecek. Şükredin ki sadece bir görümceniz var. Ya en aşık kocaların bile karşı çıkamayacakları bir kaynananız olsaydı? Niçin yalnız kalmak istiyorsunuz ki? Hayatta yalnız kalmaktan kötü bir şey var mı? Burada bir derdiniz olduğunda size yardıma koşan bir aileniz var. Selma bozulmuştu. Yo, hayır diye çıkıştı. En azından benim sorunlarımı bana bırakın. Begüm usulca çekilmeyi tercih etti. Masaj bedene olduğu kadar zihne de iyi geliyordu. Selma bir kez daha bunun doğru olduğuna inandı. Yumuşak ve becerikli ellerin altında dertleri uçup yok olmuş. Vücuduna sürülen kokulu yağın altında zevkten erimek üzereydi. Sütte ezilmiş hardal taneciklerinden, zencefilden ve daha 6 çeşit baharattan yapılan sarı renkli bir hamurdan çıkartılmıştı bu yağ. Teninin her milimetresi daha yumuşak olsun ve bütün gezeneklerinden güzel kokular yayılsın diye ayak parmaklarından saç diplerine kadar ovup duruyorlardı. 5 gün süreyle yıkanması yasaktı. Boş yere karşı koyup durmuştu. Gelinler için hazırlanan bu mucizevi yağın derisinin derinliklerine girip kanını temizlemesi gerektiğini söylemişlerdi. Düğün sabahı nihayet yıkanabildiğinde kendisini uzun bir bekleyişten sonra kozasından fırlayan bir kelebek gibi hissetmişti. Altın ayaklı karyolanın üzerinde Rani Azize'nin yanına oturmuştu. Rani o sabah gülümseyerek gelmişti. Güzel prensesimle buluşmak, ne büyük mutluluk. Selma ise hayallere dalmıştı. Başka türlü düğün öncesi sıkıcı saatlere, meraklı bakışlara, etraftaki kadınların yorumlarına nasıl katlanabilirdi ki? Lucknow'un bütün önemli kişileri genç sultanı görmek için sıraya dizilmiş önünden geçiyor, ona bakıyor, onu inceliyorlardı. O ise saatler boyu gözleri yerde kımıldamadan oturmak zorundaydı. Önceleri delireceğini sanmıştı. Sonra Dolmabahçe Sarayı'ndaki uzun törenlerde olduğu gibi kendi kendine masallar anlatmaya başlamıştı. En çok da kendi masalını. Şu anda yaşamakta olduğu masalın yanında tüm ötekilerin yavan göründüğü masalı. Emir ile ilk karşılaşmalarında neler olacağını düşünmekten kendini alamıyordu. Kendisini kollarının arasına alacak ve o kadar uzun öpecekti ki eriyecekti. Gözleri karanlık ummanlar kadar derin, onu sevdiğini söylerken sesi boğuk olacaktı. Rani Bitya geldi. Bitya evin kızı. Sevinçli çığlıklar atılıyordu. Gene ne oluyordu? Hayalinde emirin omuzuna dayanmış olan Selma, gözleri kapalı bu hayali yitirmek niyetinde değildi. Koluna hafifçe dokunulduğunu ve çok temiz bir İngilizce ile kendisine seslenildiğini ancak duyabildi. Bana bakın apa. Apa abla demek. Ben Zehra'yım, kız kardeşiniz. İncecik, körpecik bir kız önüne diz çökmüş gülümsüyordu. Selma ürperdi. Öyle ya, Raja'nın 10 yaş küçüğü, şimdilik rahatsız olan büyük annesinin yanında Badalpur'da kalan kız kardeşinden söz etmişlerdi. Soylu yüzüne, düşünceli gözlerine baktı. Ne de güzeldi. Emir'in resmine nasıl da benziyordu. Zehra da hayranlığını gizlemiyordu. Ne kadar güzelsiniz. Selma'nın ellerini içtenlikle öptü. Genç kadın afallamıştı. Sonra yavaş yavaş ne zamandır sürüp giden gerginliğini alıp götüren bu sıcaklığı ta içinde duydu. Bu yabancı çevrede nihayet bir dost bulabilmişti. Ertesi günler Zehra sevimliliği, neşesi, duyarlılığı ile Selma'nın güçlükleri aşmasına yardımcı olacaktı. Bir İngiliz mürebbiye tarafından yetiştirildiği için Batı edebiyatını çok iyi biliyordu. Keats'i, Byron'ı, Stendhal'i, Balzac'ı okumuştu. Bir zenanadan diğerine kapalı arabayla yaptığı yolculuk sayılmazsa, dış dünya ile hiçbir teması olmadığı halde hayatı tanıyordu. Selma'nın bu kadın kalabalığı ortasında sıkıldığını hemen anlamış ve büyük bir mücadele vererek yalnız ikisinin peşlerinde durmadan konuşan Nedimeleri olmaksızın bahçede dolaşmalarını sağlamıştı. Sadece belirli bir mesafede arkalarından gelen bir harem ağası vardı. Bu ıssız yerde bile saçlarını örtmesi için başına konulmuş örtüden kurtulan Selma hayata yeniden dönmüş gibiydi. Sıkıntısını bu şaşılacak derecede olgun genç kıza açmak, emirden söz etmek, korkularını, ümitlerini anlatmak istedi. Ama Zehra'nın sadece kitaplara dayalı bilgilerindeki salt saflığı çabuk fark etti. Genç kız ağabeyine tapıyordu ve Selma'nın onunla evlendiği için dünyanın en şanslı kadını olduğuna inanıyordu. En ufak çekineceği anlayamayacak, hatta bundan incinecekti. Selma çocuğun huzurunu bozacak kadar bencil değildi. Endişelerini kendisine saklayacaktı. Selma o sabah genç kızların berrak gülümşmeleriyle uyandı. Sabahın serinliği henüz devam ediyor ve verandadan yasemin kokuları geliyordu. Niçin üzüntülüydü? Oysa hava ne güzeldi. Apa, uyanın. Ellerinizi ayaklarınızı uzatın, kına sürelim. Kına uğur, mutluluk getirir. Gözlerinizi açın. Bugün ömrünüzün en güzel günü. Neşeyle yatağın etrafını almışlar, türküler mırıldanıyorlardı. Ellerine özenle kına sürerlerken Selma sanki kendisini ilgilendirmeyen bir manzara izlermişçesine bakıyordu. Başrolünü oynayacağı Şenli'ye ilgi duymaya çalıştıkça gerçek dışı bir dünyaya sürükleniyordu. Rani Azize'nin şakalaştığını, ince bileğine bezden bir bilezik geçirdiğini ve yüzyıllardır tekrarlanan sözleri söylediğini rüyadaymış gibi izliyordu. Sana bu bileziği takıyorum. İçinde bereketin simgesi, pirinç, doğurganlığın simgesi, yeşil ot, sadakatin simgesi, demir yüzük var. Kadınlar duygulanmış susuyorlardı. Belki de hatırlıyorlardı. Birden Zenana'yı erkeklerin kısmından ayıran ağır kapıya şiddetle vuruldu. Ellerine birer gül almış olan genç kızlar gülüşerek kapıya gittiler. Damat güzel nişanlısını kaçırmaya geliyordu. Kızlar da ellerindeki çiçeklerle ona vuruyor, sözde engellemeye çalışıyorlardı. Bir iki başarısız girişimden sonra dini törenin yapılacağı mermer ve mozaik kaplı aile tapınağına İmambara'ya kaçtı. Selma'yı kadınlar salonunun üzerindeki odada yalnız bırakmışlardı. Burası nişanlı kızın en yakın arkadaşlarıyla eski günlerini anımsadığı ve veda ettiği genç kızlık günlerine birkaç damla gözyaşı döktüğü bir odaydı. Ama Selma'nın arkadaşları uzaktaydı ve o ağlamasını sevmiyordu. Aşağıda davetliler vardı. Selma 5 ayrı salonda sergilenen düğün hediyeleri karşısında çıkardıkları hayranlık dolu sesleri işitilebiliyordu. Geleneğe göre herkes damat ailesinin geline ne denli cömert davrandığını görmeliydi. Mücevherler, gümüş takımlar, kristaller, ipekliler bir övünç çumağı gibi birbirine karışmıştı. Kadınlar gözlüyor, değerlendiriyor, bakışlarıyla tartıyor, ölçüp biçiyorlardı. Düğünler nesillerden nesillere anlatılan olaylardı. Düğünlerle üne kavuşulur ya da rezil olunurdu. Selma daha ne kadar bekleyecekti? Hiçbir fikri yoktu. Yanında oturan Bayan Gazavi aşağıdaki çatal bıçak seslerini duydukça büsbütün sabırsızlanıyordu. Ne ayıp! Herkes eğleniyor, keyif çatıyor, sizi yalnız bırakıyorlar. Bunlar uygarlıktan uzak. Lütfen sultanım, bu anlamsız evlilikten vazgeçin. Henüz vakit varken. Susunuz. Selma Nedimesi'nin sızlanmalarını buradaki gelenekler kendisine garip gelse de çekecek durumda değildi.